Ayrım 42. Kayıp sicil. Erdoğan'ın çalınan dosyası. Sayfa 391. Tarih yazacak. Ergenekon'dan darbeden değil, Profesör Doktor Hilmi Oğlu'na İlahiyat Fakültesini kapatma suçundan 23 yıl verdiler. Fakat Tarih Hilmi Oğlu'nun 8 yıllık görev sürecinde neler gerçekleştirdiğini de elbet yazacak. Üniversitedeki profesör sayısını %81, doçent sayısını %95 arttırdı. Öğretim üyesi başına düşen uluslararası bilimsel yayın sıralamasında İnönü Üniversitesi 78 üniversite içinde 8. devlet üniversiteleri arasında 2. sıraya yükseldi. Üniversitenin Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Türkiye'nin ilk karaciğer naklini yaptırdı. Onun döneminde 150 dolayında karaciğer, 4 böbrek ile 100'den fazla kornea nakli yapıldı. Canlı verici karaciğer naklinde Avrupa'da 1., dünyada 2. Eczacılık ve Güzel Sanatlar Fakültelerine, konserv ve yabancı dil hazırlık okullarını kurdu. Rektörlük yönetim binası 2002-2500 metrekare, eğitim fakültesi 2002-11.000 metrekare, kütüphane 2003-7.000 metrekare, 700 kişilik kongre kültür merkezi 2003-7.500 metrekare, bilimsel araştırma merkezi 2004-3.200 metrekare, mühendislik fakültesi binası 2006-25.000 metrekare, yabancı dil hazırlık okulu 2007-6.500 metrekare, eğitim fakültesi akıllı sınıf 2007, 208 adet personel, lojmanı, konuk evi, sosyal tesisler, kız ve erkek öğrenci yurtları, açık kapalı spor alanları, meslek yüksek okulları binası ve benzerlerini yaptırdı. Hilmioğlu'nun Silivri cezaevinde neden ölüme terk edildiğini anladınız mı? Şiddet hep bir ideoloji yerleştirmek için yapılır. Tarih 18 Mayıs 2012. Erdoğan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesini törenle açtı. Es-Seyyid Osman Hulusi Vakfı açtığı okullar ile kız ve erkek öğrenci yurtlarıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor. İşte geldiğimiz yer burası. Osmanlı'daki o kafa sanıyor musunuz ki sadece Tophane'deki rasathaneyi yıktı? Erdoğan rasathane yıkmadı, heykel yıktı. AKP milletvekili hayatını yazdığı Yemyeşil Şeriat, Bembeyaz Demokrasi kitabında gençliklerinde Adıyaman Nemrut Dağı'ndaki heykelleri put düzenine son vermek için yıkmayı düşündüklerini yazdı. Sayfa 82. Erdoğan Kars'taki Mehmet Aksoy'un yaptığı insanlık anıtına ucube dedi ve yıktırdı. Gerekçesini şöyle açıkladı. Heykelin ne olduğunu az çok bilirim. Heykel ile ilgili takdir yetkisi kullanmak için illa güzel sanatlar mezunu olmak şart değil. Şarkı türkü için yoldan geçen vatandaşa beğendin mi diye soruyorlar. Konservatuvar mezunu musun diye sormuyorlar. O arkadaş, Kars AKP eski belediye başkanı, neden yeniden aday yapılmadı? Çünkü aradığımız vasıflar o arkadaşta yoktu. Muhafazakar demokrat anlayışımıza uymadığı için bir daha aday gösterilmedi. Heykelin bulunduğu yeri biz iktidara geldiğimizde temizlemeye başladık. Kamulaştırmalarla Seyyid Hasan el Harakani türbesi ve camisi ortaya çıkarıldı. Caminin kubbesiyle heykelin bulunduğu tepenin yüksekliği adeta eşit. Üzerine bir de 48 metrelik heykel var. Tarihi eseri gölgeleyecek bir inşaata izin veremezsiniz. 13 Ocak 2011 Milliyet. Ne diyordu? Ben gelişerek değiştim. Çocukken ettiği küfürleri hep tekrarladı. Şerefsizler dedi. Kes ulan sesini dedi. Sana 3 nokta koyarım dedi. Otur ulan oturduğun yerde dedi. Ananı da al git lan dedi. Edepsiz dedi. Hiç bilim demedi, gerçeği aramadı. Kendine kafasında başka bir gerçek yarattı. WikiLeaks'teki ABD kriptosunda şu yorum yazılı. Erdoğan bazen Türkiye'yi yönetmesi için Tanrı buyruğuyla görevlendirilmiş biri gibi çevresine hava yayıyor. Hala mutlak güce susaması dinmedi. Kriptolarda Erdoğan'ın mesihçi ruh halinin ABD'lilerin pek hoşuna gitmediği görülüyor. Bölüm 12. Erdoğan'ın ekmek karnesi. Tarih 10 Ağustos 2007. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Subay Evlerindeki konutundan Aksa Camii'ne gitti ve yağmur duasına katıldı. Dipnot. Adı Süleyman Ergin'di. MSP Yozgat senatörüydü. ENSA diye şirketi vardı. Kanada'daki Freedom Steel and Chemicals Company Limited ile anlaştı. Türkiye'ye yağmur bombası getirecekti. Bıraksınlar 5 milyar liraya Keban Barajı'nı doldurayım diyordu. Türkiye almadı. İran'a 30 milyon dolarlık yağmur bombası sattı. Biri 1973'te MSP'li politikacı, diğeri 2007'de ileri demokrasinin simgesi AKP Genel Başkanı ve Başbakan. İşimiz Allah'a kaldı. Erdoğan'ın karnesi bu gerçeği yüzümüze vuruyor. Türkiye'nin dış borcu 2002'de 129 milyar 592 milyon dolardı. 2013'te 388 milyar 243 milyon dolar oldu. Dünya kriteri şudur: borç milli gelirin %40'ını geçerse o ülke için kırmızı alarm verilmelidir. Türkiye'de oran %53. Cari açık 2013'te Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı, 83 milyar dolar. Kişi başına düşen borç 2002'de 1963 dolardı, 2013'te 5105 dolar oldu. Ekmek kilosu 2002'de 1.03 lira, bugün 4 lira. Benzin 2002'de 1.66 lira, bugün 5.12 lira. Motorin 2002'de 1.30 lira, bugün 4.65 lira. Tüp 2002'de 15 lira, bugün 75 lira. Büyük devalüasyonun yapıldığı 2002'de 1 dolar 1.412 liraydı. 2013'te 1 dolar 2.022. 2002'de 1 euro 1.42 liraydı. 2014 başında 1 euro 2.87 liraya fırladı. Türk parası 6.0'ın atılmasıyla birlikte artık uluslararası para birimi oldu. Paramız saygınlığını yeniden kazandı, itibarını yükseltti. Her şeyden önemlisi değerini yeniden kazandı. 3 Ekim 2008. Bugün asgari ücret net 846 lira. 4 kişinin açlık sınırı 1167 lira. Türkiye'de 12 milyon 225 bin kişi aylık 376 lira gelirle yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Bugün tasarruf, yatırım oranları, petrol krizi ve Kıbrıs Savaşı'nın yaşandığı 1974 ile aynı düzeyde. İmalat sanayiinde ise düzeyimiz 1955 seviyesinde. Dipnot: Başbakan Erdoğan 8 Ocak 2007'de Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde "İhracat yapmayan tek bir ilimiz kalmadı" diyerek Hakkari Yüksekovalı beyaz üreticileri gülümsetmişti. Türkiye'de çalışanların %48.8'in hiçbir sosyal güvencesi yok. Tarım sektöründe bu %86.7. Tüm çalışanların %69'unun evine 3000 liradan az para giriyor. Her 100 memurdan 97'sinin borcu var. 2002'de toplam kredi borcu 6.308 milyon iken 2013'te bu 333 milyar 661 milyona fırladı. İnsanlar tüketim canavarı yapıldı. 3 milyon yurttaşın tüketici kredisi ve veya kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankaların kara listesinde olduğu açıklandı. 5 köylüden 3'ü haciz kıskacı altında. 2002-2013 yılları arasında Türkiye'de dükkan kapatan esnaf ve sanatkar sayısı 1.261.722. İcra dosya sayısı 2002'de 6 milyon idi, şimdi 15 milyon. Vatandaşların bankalara borcu 2002 yılında 47 milyar lira iken 2013 yılı Mayıs itibariyle 890 milyar liraya ulaştı. Cezaevinde bulunanların %38.7'si icra ve iflas kanununa muhalefet suçundan. 1980'de nüfusumuz 50 milyon, sendikalı işçi sayısı 2,5 milyon. 2013'te nüfusumuz 75 milyon, sendikalı işçi sayısı 600 bin. Sendikalaşma oranı %8, Finlandiya'da %70, İtalya'da %35. Bu kadar düşen sendikalaşma oranına rağmen toplu sözleşmeden yararlanan işçi %5.4. Peki işçi sayısı mı azalıyor? Hayır. 2002'de 387 bin taşeron işçi vardı. 2013'te 2 milyon taşeron işçi var. Tek bir örnek yeter. Geçen yıl inşaat sektöründe çalışan 1 milyon 600 bin işçiden sadece 41 bin 414'ü sendikalı. Türkiye'nin büyük bir taşeronlaşma sorunu var. Bu kendini sadece yokluk kriterinde göstermiyor. Ölüyorlar. 2013'te 1235 işçi öldü. Yani günde 4 işçi hayatını kaybediyor. Bunların çoğunluğu hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı iş yerlerinde çalışan taşeron emekçiler. Ölenlerin 106'sı kadın ve çoğu başörtülü. Alın size başörtülü bacılarımızın gerçek içler acısı hali ama hiç konuşmuyorlar. Ölenlerin 56'sı ki bunun 18'inin yaşı 14'ten düşük çocuk işçiler. Soma'da ölen 301 işçiyi unutma, çoğu taşeron, ölümüne çalışıyorlar çünkü. Tek başına Soma katliamı bunun en acı göstergesi. Şaşırtıcı mı? Hiç değil. 22 Kasım 2003, Karaman'ın Erbenek ilçesinde grizu patlaması 10 ölü. 8 Eylül 2004, Kastamonu'nun Küre ilçesinde maden yangını 19 ölü. 2 Haziran 2006, Balıkesir'in Dursun Bey ilçesinde grizu patlaması 17 ölü. 10 Aralık 2009, Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde grizu patlaması 19 ölü. 17 Mayıs 2010, Zonguldak'ta grizu patlaması 30 ölü. 8 Ocak 2013, Kozlu'da grizu patlaması 8 ölü. Ve Soma 301 ölü. Ya hemen her gün haber bile olmayan madenciler, bir kişi, üç kişi olunca haberden bile sayılmıyorlar artık. Oysa tek tek toplandığında 2003-2014 yılları arasında 1400 madenci öldü. Elma değil, armut değil, bilye sayısı değil, insan. 1400 insan, insanımız, yoksulumuz. 1400 madencinin sorumlusu AKP hükümetinin ekonomik politikalarıdır. Erdoğan bunlar için iktidara getirildi. Bunlar için hep korundu, kollandı. Bedelini hep birlikte yaşıyoruz. O ise, o Erdoğan hep aynı yanıtı verdi. Madencinin kaderiydi bu ölümler, tedbirler alınacak idi. Madenci ölüyor, daha fazla kar hırsı hiçbir tedbir aldırmıyor. Diğer yanda AKP döneminin enerji kralları servetlerini katlıyor. Türkiye'de 110 bin ile 130 bin arasında köle olduğunu biliyor muydunuz? 162 ülke arasında kölelikte sıralamamız 90. Türkiye'de bırakın resmi uyduruk rakamları, 5 milyon işsiz var. Türkiye İş Bulma Kurumu'na başvuran kişi sayısı 2013'te 2 milyon 747 bin kişi. Türkiye'de çalışan her 100 kişiden 40'ı sigortasız. Nüfusun %85.9'u evden uzakta bir haftalık tatil yapamıyor. Nüfusun %78.8'i yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını, yenileme ihtiyacını ekonomik nedenlerle karşılayamıyor. İnsani gelişmişlik sıralamasında Tanzanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Andorra, Ermenistan, Ekvador, Barbados vesairenin arkasından geliyoruz. Oran 12 Eylül askeri darbesi döneminde 1980-1990 arasında %1.85 iken 2010-2012 arasında %0.95 oldu. 136 ülkeyi kapsayan kadın erkek eşitsizliğinde Türkiye 124. ülke. Suudi Arabistan'ı geçtik. Onlar 127. sırada. Türkiye'de 15 yaş üstü kadınların %12'si okuma yazma bilmiyor. Üniversite mezunu %9. Türkiye ortalama eğitim süresiyle 187 ülke arasında 127. Türkiye milli gelirinin %2.9'u eğitime gidiyor. Arap coğrafyasında bu rakam 3.9, Küba'da 12.9, Moldova'da 9.1. Kendinden en az 31 yaş büyük erkeklerle evlenen yaşları 16-19 arasındaki kızların sayısı 7.163.931. Türkiye'de 15 yaş altı gelinlerin resmi sayısı 181.036. AKP döneminde kadına şiddet %1400 arttı. 2002-2010 yılları arasında fuhuş suçları %220, ırza geçme ve çocuklara cinsel taciz suçları %125 oranında arttı. Küresel Barış Endeksi sıralamasında 162 ülke arasında 134.yüz. 2 yıl önce 127.ydik. İsrail, Irak ve Suriye'den biraz iyiyiz. Yolsuzluk ve rüşvet sıralamasında 176 ülke arasında 56. sıradaydık. Tabii bu 2012 endeksi. Ayakkabı kutuları, para sayma makineleri ve ortaya saçılan tapelerle sıranın en üstüne çıkacağımızdan eminim. Tasarruf yapacağız, makam araçlarını satacağız diye iktidara gelen Erdoğan 250 milyon dolara özel VIP uçak aldırdı. Devlet eliyle veya izniyle oynatılan kumarda Türkiye dünya üçüncüsü oldu. 10 numara iddia ve süper loto AKP döneminde başlatıldı ve bayi sayısı 7 kat arttı. Ganyan oyunlarının 2 TL olan alt limiti gençleri teşvik etmek için 0.5 kuruşa çekilmiştir. Gençler yerden bu 5 kuruşu bulup oyun oynamaktadır. Basın özgürlüğünde 195 ülke arasında 120. sıradayız. Dünyada hapishanelerinde en çok gazeteci bulunan ülkeyiz. İnternet kullanımı özgürlüğünde Angola, Kırgızistan, Tunus, Ruanda, Kamboçya, Libya, Nijerya, Malezya vesaire bizden daha özgür. Dipnot: İstanbul gibi merkez şehirlerde benzer olaylar biliniyor ama taşrada neler yaşandığını biliyor musunuz? 38 yaşında 8 aydır işsiz esnaf Osmaniyeli Dağıstan Yıldırım Twitter'da Erdoğan'ı eleştirdiği için evi polislerce basılıp gözaltına alındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hüküm verdiği 64 milyon euroluk tazminatın %40'ını Türkiye ödedi. En çok dava açılarak kara listeye giren ülke Türkiye oldu. 16.900 başvuru. Polis sayısı 130 binden 270 bine çıkarıldı. Dünya ikincisi olduk. Necip Hablemitoğlu'nun katili hala bulunamadı. Hrant Dink'i öldürenlerin arkasındaki derin yapı ortaya çıkarılamadı. Evinin önünde öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz, koyun otlatırken öldürülen 12 yaşındaki Ceylan Önkol, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Şerzan Kurt, Diyarbakır'da öldürülen üniversite öğrencisi Aydın Erdem'in katilleri yargıdan kaçırıldı. Berkin'in, Ali İsmail'in ve diğer gezi direnişi çocuklarımızın da. AKP iktidarı döneminde polisin ve güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 388 kişi yaşamını yitirdi. 121 faili meçhul cinayet meydana geldi. Toplumsal olaylarda 45 kişi öldürüldü. Ergenekon balyoz davalarında yüzlerce insan masum olduğu bile bile cezaevlerinde çürütüldü. Türkiye Suriye ile savaşın eşiğine getirildi. Topraklarımızda El-Kaide teröristleri cirit atıyor. Hatay'da, Gaziantep'te vatandaşların ölmesine neden oldu. Güneydoğu'daki güvenlik PKK'ya bırakılmış durumda. Militanları trafik kontrolü yapıyor. Irak yönetimiyle İsrail yönetimiyle kavgalı. Uyduruk Kafkas dış politikasıyla ne Ermenistan'a ne de Azerbaycan'a yarandı. Erdoğan'ın Türkiye'yi getirdiği yer burasıdır. Türkiye'ye patriot yerleştirilecek haberleri çıktı. Erdoğan 12 Kasım 2012'de benim bilgim olmadan hiçbir şey yapılamaz. İddialar tamamen asılsız dedi. 21 Ocak 2013'te Almanya ve Hollanda'dan patriotlar Türkiye'ye geldi. Erdoğan Türkiye NATO toprağıdır dedi. Erdoğan 28 Şubat 2011'de böyle bir saçmalık olur mu yahu? NATO'nun ne işi var Libya'da? Bakın Türkiye olarak biz bunun karşısındayız dedi. 19 Mart 2001'de NATO Libya'yı bombalamaya başladı. 20 Mart'ta Erdoğan askeri müdahalenin bir an önce sonuçlandırılmasını, Libya'nın bir an evvel istikrara kavuşturulmasını diliyoruz dedi ve müdahaleye gemi ve uçak göndererek destek çıktı. Suriye lideri Esad kardeşiydi. 3 Nisan 2007'de Halep Olimpiyat Stadı'nın açılışında dünya bir yana, kardeşim Esad bir yana diyordu. Peki ne oldu da sandık demokrasinin, özgürleşmenin tek kriteri haline geldi? Oysa nihai hedef özgürlüktür. Ne oldu da Türkiye bu derece geriledi veya gericileşti? Oysa 11 yılda 1.2 trilyon dolar vergi getirisi topladılar. 2003'e kadar toplam özelleştirme geliri 8.2 milyar dolardı. Sadece 2013'teki özelleştirme geliri 12.4 milyar dolar. AKP döneminde tüm özelleştirme geliri 46.3 milyar dolara fırladı. Bu paralar nerede arkadaş? Tek övündükleri Marmaray'ın toplam proje gideri, biraz da ben üstüne koyayım, 10 milyar dolar. Yola gitti demeyin. AKP döneminde toplam yol artışı 1950-1960 arası Menderes hükümetlerinin yaptığı yol yapımını ancak yakalayabildi. 6000 kilometre. 1960-1970 CHP Adalet Partisi. Ortalama yıllık Türkiye ekonomisi 12 milyar dolar. 10 senede toplam asfalt ve sathi yol artışı 10.000 kilometre. 1970-1980 AP, CHP, MSP, MHP, ortalama yıllık Türkiye ekonomisi 45 milyar dolar, 10 senede toplam asfalt ve sathi yol artışı 15 bin kilometre. 1980-1990 Evren Özal, ortalama yıllık Türkiye ekonomisi 75 milyar dolar, 10 senede toplam asfalt ve sathi yol artışı 13 bin kilometre. 1990-2002 DYP, SHP, CHP, MHP, ortalama yıllık Türkiye ekonomisi 190 milyar dolar, 10 senede toplam asfalt ve sathi yol artışı 10 bin kilometre. 2002-2014 AKP, ortalama yıllık Türkiye ekonomisi 500 milyar dolar, yeniledikleri hatlar ile beraber toplam yol ağı olan 12 bin kilometre ise bugünün Türkiye'sinin %10'u olan 1970'ler Türkiye'sindeki Ecevit-Demirel-MSP koalisyonlarının yaptığı yol uzunluğuna erişemedi. Ayrıca 1992-2000 arası 10 senede yapılan 1500 kilometre gerçek şehirler arası otoyollara AKP 12 senede ancak 250 kilometre ekleyebilmiştir. AKP döneminde Türkiye'nin ne kadar çölleştiğini görmek için Google haritasını açıp bakınız. Halbuki eskiden yeşili seviyordu. 1996'da İstanbul şehir planlamacılarıyla toplantı yapıp basına şöyle demişti: İstanbul'a üçüncü köprü yapmak bu şehri öldürmek, bitirmek ve katletmektir. Erdoğan'a hala ülkenin yarısı inanıyor. Erdoğan hep övünüyor: Türkiye bugün dünyanın en büyük 17. ekonomisidir. Türkiye 1986'da daha iyiydi. Dünya 16.sıydı. Hiç beğenilmeyen 1979'da dünyanın 19. büyük ekonomisiydi. Paralar nerede arkadaş? Bir kısmı ayakkabı kutularında, bir kısmı yandaştan zengin yaratmaya gitti. Bir kısmı vahşi kapitalizmin eseri, sermayesi bollaşan, tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi Türkiye'ye gelip paradan para kazandı. Bir kısmı bizim kompradorların cebine girdi. Türkiye'de 2002'de 5 kişi dolar milyarderiydi. Bugün 44 kişi dolar milyarderi. Bu nasıl oldu? Türkiye nüfusunun %10'luk en zengin tabakası ülke gelirlerinin 31.1'ini alırken en yoksul tabakası %10'un payı sadece %2.2'de kalıyor. Türkiye ürettiğini eşit paylaştıramayan, gelir dağılımı adaletsizliğinde dünyanın en eşitsiz ülkelerinden biri haline Erdoğan döneminde geldi. Adamını bulursan Türkiye'de para kazanmak kolay. Yurt dışından %2,5 faizle para al, bunu 7 katına %17.6 ile Türk devletine sat ve aradaki farkı cebine at. Yılda 15 milyar böyle bölüşüp dolar milyarderi oluverirsiniz. Ne demişti başbakanlık koltuğuna oturduğu ilk günlerde? 50 kişinin menfaati için 50 milyon nüfusu hiçbir zaman feda etmeyeceğiz. 5 Temmuz 2003. Ne yaptığı ortada. Üretmeyen, istihdam yaratmayan ve fakat kâr eden bir sermaye türü olan neoliberalizmin, vahşi kapitalizmin kitleleri bu derece yok etmesine rağmen bu sistemin temsilcisi Erdoğan'ın sürekli seçim zaferleri kazanmasının sebebi nedir? Sorunu kendimizde aramalıyız. Kimse suçu başkasında aramasın. Herkes düşünsün. Hiçbir derinliği olmayan bir politik figür olarak Erdoğan nasıl büyük yığınların kahramanı haline geldi? Evet, tüm zorluklara rağmen elinizdeki kitap kafasında bu soruya yanıt arayanlara yardımcı olmak için yazıldı. Son söz, Erdoğan'ın 21 Şubat 2004'te Siirt'te söylediği o cümle olsun: Bu ülkede fakir fukaranın, garip gurebanın alın terini kimler sömürdüyse bunun hesabını verecektir. Kitabın sonu. 25 Temmuz 2014. Sayfa 401.